Ayrım 14.
233 sayılı kanun hükmünde kararname, madde 58. 233 sayılı kanun hükmünde kararname dışında tutulan ekonomik kamu kuruluşlar için bakınız Acar örnek, kamu yönetimi, İstanbul 1991 sayfa 178. Belediye iktisadi teşebbüslerinin de genel idaredeki özelleştirme akımının dışında bırakılmamıştır. Özelleştirme yasasına göre belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlarla pay oranlarına bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki payları özelleştirme kapsamındadır. 24.11.1994 gün ve 4046 sayılı yasa, madde 1 Taksim A, E bendi. Uygulamada belediyeler ek hizmetlerini özel kanunla kurulan işletmeler, dipnot, büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon işleri için 2560 sayılı İSKİ kanunuyla tek tip örgütlenmeye gidilmiştir. Buna göre su ve kanalizasyon idareleri büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluş niteliği taşır. Bunlar ayrı kamu tüzel kişiliği bulunan ve özel bütçeli iktisadi kamu kurumlarıdır. Doğrudan doğruya belediyece, belediye bütçesi içinde idare edilen işletmeler, imtiyazlı şirketler ve belediyelerin katıldığı ortaklıklar yoluyla görmektedirler. Bu durum genel bir düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. Dipnot, Osman Meriç, Türkiye'de Mahalli İdareler ve Bunların Danıştay İlişkileri, Danıştay Dergisi, sayı 24-25, 1977, sayfa 6 ve devamı. Son yıllarda belediyelerin de genel yönetime koşut biçimde önemli altyapı işlerinde imtiyaz sözleşmesi yerine yap, işlet, devret sözleşmeleri yaptıkları dikkat çekmektedir. Dipnot, Lütfi Duran, Yap, İşlet, Devret, Muammer Aksoy'a Armağanı, Ankara 1991, sayfa 147-170, Pertev Bilgen, Yap, İşlet, Devret Sözleşmeleri hakkında Kamu Hukuku Bülteni, Mart 1990, sayfa 3, bakınız, ayrıca ileride sırano 396 Taksim B. 1994 yılında çıkarılan bazı yatırım ve hizmetlerin yap, işlet, devret modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında kanunla yap, işlet, devret sözleşmelerine hukuksal bir dayanak kazandırılmıştır. 8-6-1994 gün 3996 sayılı kanun. 5. Köy yönetimi. 188. Kuruluş. Köyler geleneksel bir yerel yönetim kuruluşudur. Köylerle ilgili düzenlemeye Tanzimat'tan sonra 1864 yılında çıkarılmış olan Vilayet Nizamnamesi ile gidilmiştir. Köylere açıkça tüzel kişilik tanınması ancak 1924 yılında çıkarılan köy kanunu ile olmuştur. Köy kanunu köyü 3 değişik açıdan tanımlamıştır. A. Nüfusu 2000'den az olan yurtlara köy denir. B. Cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar, bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler. C. Köy bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip olan ve iş bu kanunla kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlıktır. Köyler yönetsel kararla kurulurlar. Köy kurma yetkisi İçişleri Bakanlığı'na tanınmıştır. İçişleri Bakanlığı bir yerde köy kurmadan önce o yerdeki il yönetim kurulu, il genel meclisi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşünü alır. Ülkemizde bulunan köylerin sayısı 35 bini aşmaktadır. Köy sayısındaki artış dikkati çekmeyecek kadar azdır. Bir yerel yönetim birimi olarak köyün bugünkü durumuyla işlevsel olduğunu söylemek zordur. Bu nedenle örneğin köye yönelik hizmetlerden sorumlu olacak şekilde ilçede tüzel kişiliğe sahip bir yerel yönetim birimi kurulması önerilmektedir. KAYA Yerel Yönetimler Araştırma Grubu raporu sayfa 74. 189. Köyün görevleri. Köy kanunu köyün görevlerini ayrıntılı bir biçimde belirtmiştir. Köy yönetiminin görevleri biri zorunlu, diğeri isteğe bağlı olmak üzere iki kümede toplanmıştır. Köyün sağlık, temizlik, yol, su ve okul işleriyle ilgili hizmetler, köyün zorunlu görevleri arasında köye hamam, çamaşırlık, pazar yeri, çarşı yapmak gibi hizmetler, köyün isteğe bağlı görevleri arasında yer almıştır. Köyle ilgili zorunlu görevlerin çoğu ya doğrudan doğruya ya da köylü işbirliği yapılarak genel yönetim tarafından yürütülmektedir. Zorunlu işler köylüler için bir kamu yükümlülüğüdür. Köyle ilgili zorunlu işleri yapmayanlar cezalandırılır. İsteğe bağlı işler köyün alacağı yönetsel kararla zorunlu işler durumuna getirilebilir. Köylerde yerleşim düzeninin sağlıklı bir biçimde gelişmesini sağlamak amacıyla 1987 yılında köy kanununda değişiklik yapılarak köy yerleşme planları yapılması yöntemi getirilmiştir. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin olumlu kararını aldıktan sonra köy yerleşme planının yapılmasını bağlı bulunduğu mülki amirden isteyebilir. Valilik de kendiliğinden köy yerleşme planının yapılması yoluna gidebilir. Köyün organları. Köy tüzel kişiliğinin organları, köy derneği, ihtiyar meclisi ve muhtardır. Bunlardan muhtar yürütme organı, ihtiyar meclisi ile köy derneği danışma ve karar organıdır. 190. Köy Derneği. Köy derneği, köyde bulunan kadın, erkek bütün seçmenlerin oluşturduğu bir topluluktur. Köy kanununda kullanılan bu deyimin, dernekler yasasında söz edilen derneklerle bir ilgisi yoktur. Köy derneği ile köylünün doğrudan doğruya yönetime katılması sağlanır. Bu doğrudan demokrasinin yerel yönetim alanında bir uygulamasıdır. Köy derneği yalnız ihtiyar meclisi üyelerini ve muhtarı seçmekle kalmaz, bazı yönetsel kararlar da alır. Örneğin köyün isteğe bağlı işlerinin zorunlu hale gelmesine karar verir. Bekçi gibi köy görevlilerine verilecek ücreti saptar, köy imamı için öneride bulunur. 191. İhtiyar Meclisi. İhtiyar meclisi belediyedeki encümen gibi iki tür üyeden oluşur. Bunlardan biri seçimlik, diğeri doğal üyelerdir. İhtiyar meclisinin seçimlik üyeleri köy derneği tarafından tek dereceli ve çoğunluk yönetimine göre 5 yıl için seçilir. Bu seçimde aday gösterme yolu yoktur. Siyasal partilerde aday gösteremezler. İhtiyar meclisinde seçimli iş başına gelen üyelerin sayısı köy nüfusu 1000'den az olanlarda 8, 1000'den çok olanlarda 12'dir. Bu üyelerin yarısı asıl, yarısı da yedektir. Seçimlerde en çok oy alan adaylar arasında sırayla asıl ve yedek üyeler ayrılır. Seçimler 5 yılda bir yapılır. Köy öğretmeni, köy imamı ihtiyar meclisinin doğal üyeleridir. İhtiyar meclisi haftada en az bir kez toplanır. İhtiyar meclisinin görevleri köy kanununda belirtilmiştir. Buna göre ihtiyar meclisi köy işlerini sıraya koyar. İmece ve salmaya karar verir. Köy muhtarının harcamalarını denetler, köy bütçesini kabul eder, köylüler arasındaki uyuşmazlıkları uzlaştırma yoluyla gidermeye çalışır. Köyün zorunlu işlerini yapmayanlara ya da paylarını ödemeyenlere para cezası verir. İhtiyar meclisince alınan bazı kararlar, köyün bağlı olduğu kaymakam ya da valinin onayıyla yürürlüğe girer. Köy bütçesinde olduğu gibi, köy ihtiyar heyetinin bazı kararlarına karşı da, köyün bağlı olduğu kaymakam ya da valiye itiraz etme olanağı vardır. Salma kararlarında olduğu gibi. 192. Muhtar. Köy yönetiminin başı olan muhtar, köy derneği tarafından seçilir. Muhtar seçiminde de siyasal partiler aday gösteremezler. Muhtarların görev süresi 5 yıldır. Köy tüzel kişiliğinin başı olarak muhtar, ihtiyar meclisiyle görüşerek köyle ilgili işleri yürütür, köy işlerine harcanacak parayı toplar, köy tüzel kişiliğini temsil eder. Muhtar genel yönetimin köyde görevlisi olarak yasaları ve hükümet emirlerini duyurur. Köy içinde dirlik ve düzenliği sağlar, genel yönetimle ilgili görevlerin köyde uygulanmasına yardımcı olur. Köy kanununa göre muhtara verilecek ücret köy bütçesinden karşılanırdı. Muhtarlara aylık bağlanması konusunda çıkarılan yasayla köy ve mahalle muhtarlarına aylık bağlanmıştır. Yasa, muhtarları aylıklarını genel yönetimden alan görevliler durumuna getirilmiştir. Benzer bir uygulama köy imamları için de yapılmaktadır. Görevini gereği gibi yapmayan muhtarlar, köyün bağlı bulunduğu yönetim kurulu kararıyla görevden uzaklaştırılabilir. 37a. Dipnot. İl veya ilçe yönetim kurullarının köy muhtarlarının görevine son veren kararları idari işlem niteliğinde bir karardır. Danıştay 8. Dairesi, ilçe idari kurullarının köy muhtarlarının görevine son veren işlemlerini kesin ve yürütülmesi gerekli yönetsel işlem olarak nitelemiştir. Danıştay 8. Dairenin E88/25, K88/174 sayılı ve 11/3/1988 günlük kararı, Danıştay Dergisi sayı 72-73 sayfa 514. Muhtarların köy yararına olmayan kararları da kaymakam veya vali tarafından bozulabilir. Fakat idare amirleri muhtarların yerine karar alamazlar. Kaymakam veya vali köy muhtarının kararını bozarken bozma kararını gerekçeli olarak yazmak, başka bir deyişle kararı hangi noktadan köy yararına ve yasalara aykırı olduğunu belirtmek zorundadır. Vali veya kaymakam belli bir konuyu veya görüşü köy tüzel kişiliğinin başı olan muhtara zorla kabul ettirmeye yetkili değildir. 193. Köy yönetimindeki diğer görevliler. Köy yönetiminde görev alan muhtarın dışındaki köy görevlileri imam, köy korucusu ve köy katibidir. A. Köy korucusu. Köy korucusu köyde kolluk hizmetlerini yürütür, muhtarın emri altındadır. Köy korucusu köy içinde herkesin ırzını, canını ve malını korumakla görevlidir. 1985 yılında köy kanununda değişiklik yapılarak geçici köy korucusu sistemi getirilmiştir. Dipnot. Anayasa Mahkemesi'ne göre dava dilekçesinde iptali istenen yasa kuralının üstü, kapalı olarak yeni bir olağanüstü hal yönetimi oluşturduğu öne sürülmüştür. Bu düzenleme olağanüstü hallerde anayasanın 15. maddesinin öngördüğü temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabilmesine veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilmesine imkan veren hükümler taşımamaktadır. Davacılar 3175 sayılı kanunun 1. maddesinde özel bir kolluk kuvveti olarak oluşturulan geçici köy korucularının niteliklerinin, görev ve yetkilerinin, hakları ve yükümlülüklerinin belirtilmediğini, bu durumun anayasanın 128. maddesine aykırı olduğunu öne sürmüşlerdir. 18 Mart 1340 günlü 442 sayılı köy kanununun köy korucuları ve göreceği işler başlıklı 8. faslında yer alan 68. ve takip eden maddelerinde köy korucularının atanmaları, nitelikleri, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ile ilgili hükümler mevcuttur. 442 sayılı köy kanununun 74. maddesine 3175 sayılı kanunu eklenen dava konusu, hükümlere göre köylerde görevlendirilecek olan geçici köy korucularının bu yönden köy korucularına ilişkin hükümlere tabi olacaklarında kuşku yoktur. Kaldı ki geçici köy korucularının yerine getirecekleri görevleri genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken sürekli görev niteliğinde de değildir. Anayasa Mahkemesi'nin 1-12-1985 gün ve E85-5, K85-23 sayılı kararı. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi sayı 21 sayfa 252. Buna göre köylünün canına ve malına saldırıların artması durumunda Bakanlar Kurulu'nun sapladığı illerde valinin önerisi İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla geçici köy korucuları görevlendirilebilir. Bunların giderleri İçişleri Bakanlığı'nca karşılanır. B. Köy Katibi. Mali gücü yerinde olan köyler, köyle ilgili yazı işlerini yürütmek üzere köy katibi kullanırlar. Köy katibi bulunmayan köylerde köyün yazı işlerine, köy öğretmeni ya da köy imamı yardım eder. C. Köy İmamı. Köy imamı, köy derneği ve müftünün önerisi üzerine, kaymakam veya vali tarafından atanır. Köy imamları giderek devlet görevlisi durumuna getirilmektedir. Köy imamları, din hizmetleri sınıfı içinde yer almaktadır. Köy kanununun koyduğu sistemde köy imamlarına verilecek ücret veya aynı yardım köy bütçesinden karşılanır. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun, durumu değiştirerek tamamen bir yerel yönetim hizmeti olarak düzenlenen köy imamlarının yaptığı hizmetleri devlet görevleri arasına almıştır. 194. Köy Bütçesi ve Gelirleri. Köy bütçesi ihtiyar meclisi ile muhtar tarafından hazırlanır. Köyün bağlı olduğu kaymakam veya vali tarafından onaylanır. Köy gelirleri arasında imece ve salma da yer alır. İmece köye özgü bir kurumdur. Dipnot, Anayasa Mahkemesi imecenin anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, sayı 3, sayfa 8-9. Köyün zorunlu işlerinin yapılması için köy halkının ortaklaşa çalışmasına imece denilir. Köy kanunu imeceyle yapılabilecek işler konusunda muhtar ve ihtiyar meclisine geniş bir yetki tanımıştır. Köy kanunu bütün köylüyü imeceyle yükümlü kılmaktadır. Kimlerin ne kadar ve ne gibi işte çalışacaklarını ihtiyar meclisi saptar. Dipnot, Anayasa Mahkemesi salmanın anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi sayı 3 sayfa 10. Köy gelirlerinden olan salma bir aile vergisidir. Salma ihtiyar meclisince salınır. Salmanın yükümlüsü köyde oturanlar veya köyde oturmamakla beraber köy ile maddi ilişiği olanlardır. Köyde oturanlar bireysel olarak değil aile olarak yükümlüdür. Salma köy ihtiyar meclisi tarafından salınır. Salma salınırken yükümlünün mali durumu da dikkate alınır. Köyün salma ve imece dışında kalan diğer öz kaynakları köylere yeter derecede gelir sağlayacak nitelikte değildir. 6. Mahalle Yönetimi. Dipnot, K.V. Gül, Köy ve Mahalle İdaresi 1965, sayfa 578, A.Ş. Gözübüyük, Türkiye'de Mahalli İdareler 1964, sayfa 75, B. Yılmaz, Türkiye'de Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi, Türk İdare Dergisi, sayı 378, sayfa 465. 195. Kuruluş. Geleneksel olarak kent ve kasabalar mahallelere ayrılmıştır. Mahalle yönetimi, yerel yönetim kuruluşlarına benzer. Yerel yönetim kuruluşlarında olduğu gibi mahalle yönetiminin de organları seçimle iş başına gelirler. Buna karşın mahalle yönetiminin tüzel kişiliği yoktur. Kent ve kasabalarda bulunan mahallelerin kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının belirlenmesi, belediye meclisinin ve o yerde bulunan yönetim kurulunun kararıyla ve valinin onayıyla olur. Mahalle örgütünün organları muhtar ile ihtiyar heyetidir. 196. Görevleri. Mahalle yönetiminin görevleri, şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair kanunda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ayrıca nüfus kanunu, askerlik kanunu gibi yasalarla da mahalle yönetimine görevler verilmiştir. Mahalle yönetiminin başlıca görevi, mahallede oturanlara durumlarını belirten bazı belgelerin verilmesidir. 197. Organları. Mahalle yönetiminin organları, muhtar ve muhtarın başkanlığında 4 üyeden oluşan ihtiyar heyetidir. Muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri doğrudan doğruya mahallede bulunan seçmenler tarafından çoğunluk usulüyle seçilirler. Mahalle seçimlerinde de siyasal partiler aday gösteremezler. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri, köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleriyle aynı dönemde ve aynı günde yapılır. Bunlar da 5 yıl için seçilirler. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görevlerini savsaklamaları durumunda kaymakam ya da vali yazılı bir uyarmada bulunur. Görevlerini savsaklamaya devam edenler işten el çektirilir ve ilçe ya da il yönetim kurulu kararıyla görevlerine son verilir. 197 Taksim A. Mali Durum. Mahalle yönetiminin bir bütçesi yoktur. Mahalle yönetimince verilen belgeler için iş sahiplerinden ücret alınır. Mahalle yönetiminde alınacak ücretler il yönetim kurulunca saptanır. Köy muhtarları gibi mahalle muhtarları da genel yönetimden ayrı kalmaktadırlar. 7. Yerel yönetim kuruluşları arasında işbirliği. 198. Yerel yönetim kuruluşları kendi aralarında ya anlaşma ya da birlik kurma yoluyla işbirliği yapabilirler. A. Anlaşma yolu. İl özel yönetimini düzenleyen yasaya göre il özel yönetimleri İçişleri Bakanlığı'nın izniyle ortak işler için işbirliği yapabilirler. İçişleri Bakanlığı'nın izni üzerine ilgili il genel meclislerince kendi üyeleri arasından seçilen eşit sayıda üyelerden oluşan bir karma encümen kurulur. Karma encümenin alacağı karar ilgili il genel meclislerince onaylandıktan sonra uygulanır. İl genel meclisleri arasında karma encümen kararının onaylanması aşamasında uyuşmazlık çıkması durumunda İçişleri Bakanlığı'nın aracılığıyla iş Danıştay'a gönderilir. Danıştay uyuşmazlığı giderir. Köyler arasındaki ortak işler de anlaşma yoluyla yürütülebilir. Köyler arasında yapılacak işbirliği köy kanunuyla düzenlenmiştir. Buna göre köyler arasındaki ortak işleri yürütmek üzere ilgili köylerin muhtar ve ihtiyar heyetleri birlikte toplanır. Bulunan çözüm yolu köylerin bağlı olduğu kaymakam ya da valiye sunulur. Kaymakam ya da valinin onayı üzerine uygulamaya geçilir. Köyler arasında bu konuda çıkacak uyuşmazlıklar köyün bağlı olduğu kaymakam ya da vali tarafından giderilir. B. Birlik yolu. Çeşitli yerel yönetim kuruluşları arasında belli hizmetleri yürütmek üzere birlikler kurulabilir. 1982 Anayasası bu birliklerin kurulmasını Bakanlar Kurulu'nun iznine bağlamıştır. Yerel yönetim birlikleri belediyeler kanunuyla düzenlenmiştir. Buna göre aynı ya da ayrı yerel yönetim kuruluşları birlikler kurabilirler. Örneğin birlikler belediyeler ya da il özel yönetimleri arasında olabileceği gibi il özel yönetimi belediye ve köyler arasında da olabilir. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde büyükşehir ve ilçe belediyeleri kendi aralarında veya diğer yerel yönetimlerle birlik kurabilirler. 3030 sayılı kanun madde 25. Yerel yönetim birlikleri en çok bir ilçe sınırları içinde bulunan köylere hizmet götüren birlikler olarak kurulmaktadır. Örneğin Kayseri ili Kocasinan ilçesi köylerine hizmet götürme birliğinde olduğu gibi. Buna karşılık büyük birlikler de vardır. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği gibi. Yerel yönetim birlikleri tüzel kişiliği ve organları olan kuruluşlardır. Bunlar bir tüzükle kurulur. Birlik tüzüğünün birliği oluşturan yerel yönetim kuruluşlarının meclislerince kabul edilmesi, duruma göre vali ya da İçişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir. Yerel yönetim birliklerinin birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanı olmak üzere 3 organı vardır. Birlik meclisi birliği oluşturan yerel yönetim kuruluşlarının meclislerince belirlenen üyelerden oluşur. Birlik encümeni ve birlik başkanı, birlik meclisince kendi üyeleri arasından seçilir. Birlik meclisi ile birlik encümeni birliğin karar organı, birlik başkanı ise yürütme organıdır. Birliğin giderleri birliği oluşturan yerel yönetim kuruluşlarınca sağlanan katılma paylarıyla karşılanır. Yerel yönetim birliklerinin sona erdirilmesi, kuruluşunda izlenen yolla olur. Ortadan kaldırılması kararlaştırılan birliğin tasfiyesi, birliğin bulunduğu yerdeki il ya da ilçe yönetim kurulu tarafından yapılır. 8. Bölgesel yerel yönetim. 198 A. Bizde bölge temeline dayalı yerel yönetim bulunmamaktadır. Bölgecilik kısaca, iktisadi, toplumsal, kültürel özellikleriyle bütün oluşturan bir yörede oturanların doğal kaynak ve zenginliklerini kendi elleriyle işletmeleri, kendi etkinliklerini kurmaları ve kendilerini yönetmeleri anlamına gelmektedir. Günümüzde Avrupa Konseyi bağlamında bölgeler arası işbirliği üzerinde, ülkeler arası işbirliğinden daha fazla durulan önemli bir konudur. Bu anlayışla 1957 yılında bir Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Sürekli Konferansı kurulmuştur. Bu kuruluşa aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 ülkeden 12'si Türk, 177 temsilci katılmaktadır. Konferansın bölgeler arası işbirliği, kentleşme, ulaşım, çevre korunması, Avrupa bütünleşmesi, arsa politikası gibi çeşitli alanlarda etkinlikleri bulunmaktadır. Bu bağlamda iki büyük Avrupa Antlaşması gerçekleştirilmiştir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Yerel Yönetimler veya Kuruluşlar Arası Sınır Aşan İşbirliği Avrupa Çerçeve Antlaşması'dır. Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı 1991 yılında onaylamıştır. Dipnot, Kanun No. 3723-85-1991, Resmi Gazete 21-5-1991 sayı 20877 sayfa 2. Şart, yerel özerkliğin mevzuatça tanınmasını, mümkünse anayasalara konulmasını öngörmektedir. Madde 1. Bu kural, anayasamızın 127. maddesiyle uyumludur. Şartta yerel yönetimlerin özerkliği, kapsamı, sınırlarının korunması, görevlerine uygun biçimde örgütlenmesi, yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları, işlemlerinin denetimi, mali kaynakları, dernek kurmaları ve işbirliği yolları hakkında kurallar bulunmaktadır. Bu kuralların esnek bir yaklaşımla taraf ülkelerce dereceli biçimde kabul ve uygulanması öngörülmüştür. 6. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, dipnot, AŞ Gözü Büyük, TETAN, İdari Hukuku, Cilt 1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, 1998, sayfa 137. 1. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının genel nitelikleri, 199. Bazı kamu hizmetleri genel yönetimin dışında hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları başka bir deyişle kamu kurumu olarak örgütlenmiştir. Bunlara hizmetsel kuruluşlar da denir. Bu kuruluşlarla belli hizmetler tüzel kişiliğe kavuşturulur. Bunlar çeşitli alanlara yayılmıştır. Yönetsel, iktisadi, sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görev yapan yerinden yönetim kuruluşları vardır. Örneğin, eğitim alanında üniversiteler, yayın alanında TRT, sosyal güvenlik alanında emekli sandığı, iktisadi alanda kamu iktisadi teşebbüsleri gibi. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları hem genel yönetimden hem de yerel yönetim kuruluşlarından farklıdır. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Hizmetsel kuruluşların yerel yönetim kuruluşları gibi tüzel kişilikleri vardır. Bunlarda tüzel kişiliklerini ya yasayla ya da yasanın verdiği yetkiye dayanan yönetsel kararla kazanırlar. B. Hizmetsel kuruluşlarda diğer yönetsel kuruluşlar gibi ya yasayla ya da yasanın verdiği yetkiye dayanarak yönetsel kararla kurulurlar. C. Hizmetsel kuruluşlarında yerel yönetim kuruluşları gibi özerklikleri vardır. Bunların özerklikleri gördükleri hizmetin niteliğine göre değişmektedir. D. Hizmetsel kuruluşlar belli görev ve yetkilerle donatılmıştır. Bunların hizmet alanları değişik niteliktedir.